Sayfa 458. Muslim Friend in Istanbul. Dipnot: İstanbul'daki Müslüman arkadaş. Öcalan'ın tutuklanması ve yargılanması Kürt sorununu nasıl küresel bir gündeme taşıdıysa, Merve'nin iceberg'in ucunu yani üstünü gösteren öyküsü de Türkiye'de din hürriyeti sorununu Müslüman cemaatin uluslararası gündemine taşımıştır. Aviz Asiye Alman. Merve Kavakçı'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yürümesinin hemen ardından dünyanın dört bir yanında eş zamanlı olarak Türkiye Cumhuriyeti'ni kınama gösterileri de başlamıştı. Orta Doğu ülkelerinde yapılan gösteriler saman alevi gibiydi. Bir süreklilik görülmedi. Filistin'de ve Lübnan'da dar bir grup tarafından yapılan gösteriyi Tahran'daki gösteri izledi. Tahran'da sayıları yüzü geçmeyen kara çarşaflı kadınlar ellerindeki kartonlara yazılmış kınama yazılarıyla desteklerini belirttiler. Türkiye yüzünü Tahran'a dönmüş ve büyük kitlesel destekleri gözlüyordu. Ancak beklenen olmadı. Tahran'daki televizyonların yayınlarındaki Merve Kavakçı haberleri de kısaydı ve Mayıs 1999'un birinci haftasında sona ermişti. Ayrıca İran yönetimi de bu işle ilgisi olmadığını açıklamıştı. ABD'de ise olaylar saman alevi gibi sönüp gitmemişti. Hamas'a yakın görülen örgütlerin yanında yer alan Orta Doğu, Pakistan ve Keşmir göçmenlerinin güdümündeki örgütler, Merve Kavakçı'nın meclise girerek Türkiye'yi test etmesinin hemen ertesi günü işe başladılar. Dipnot: Stand up for hijab. Our duty to Merve Kavakçı. Hijab için ayağa kalk, Merve Kavakçı'ya karşı ödevimiz. Soundvision.com. Türkiye'yi protesto kampanyaları, yığınsal mektup yollama, internette protesto ve Türkiye'yi karalama yayınları, SUM, Sisters United for Merve gibi dernek örgütlenmelerini, ABD Dışişleri Bakanı Madeleine Corbel Albright'la görüşmeler, Uluslararası Din Hürriyeti Bürosu'nda ABD yetkilileriyle yapılan toplantılarda Türkiye'ye ekonomik baskı uygulanması istekleri izledi. Bu dinsel cemaatlerin 250 milyonluk Amerika'da bu denli hızlı ve eş zamanlı davranabilmeleri onların örgütlülüğünün bir göstergesidir denilip geçilebilirdi. Ama işin öncesinde bir hazırlık olmadan bu denli geniş ve etkin eylemlilik mümkün olabilir miydi? Bu son derece uzak bir olasılık. Eylemliliğin öncesinde akademik bir tabanda oluşturulmuş ilmi, dini, siyasi çalışmaların göz ardı edilmesi sonraki gelişmelerin anlaşılmasını güçleştirecektir. ABD'de başlayıp Londra'ya, Batı Avrupa'ya uzanan eylemliliğin sonuçları, resmi insan hakları, din hürriyeti raporlarında TC rejiminin ve sonra Lozan Anlaşması'nın değiştirilmesi talebiyle kendisini gösterdi. Akademik çalışmalarla taban oluşturulmasaydı önderler yetiştirilemezdi kuşkusuz. Bu girişken önderler arkalarındaki kitleyi eyleme sürükleyemezler. Din hürriyeti, insan hakları raporlarına geçirilecek olaylardaki etkileri sınırlı ve sığ kalırdı. Sıkma baş eylem zinciri olmasaydı, Malatya'da cuma namazı çıkışı izinsiz gösteriler yapılmasaydı ya da Merve Kavakçı Vakko paketlerinin Merve Tur minibüsüyle taşındığı geceyi izleyen günün akşamına doğru meclise yürüyünce Tarsus İmam Hatip Lisesi'nde öğrenciler boykota gitmeselerdi. Raporlara Lozan Anlaşması'nın temel azınlıklarla ilgili maddeleri Müslüman azınlık tanımlamasıyla tartışmaya açılamazdı. Merve Yıldırım Kavakçı meclise yürümeseydi, sıkma baş eylemleri de din hürriyeti, insan hakları kapsamında uluslararası eylemliliğe dönüşemezdi. Amerika'da bilim örtüsüne bürünmüş girişimlerin odağında Georgetown Üniversitesi bulunuyor. İslam ve demokrasi uzmanı ünlü John Lee Esposito'nun Müslüman-Hristiyan anlayışı merkezi de Georgetown Üniversitesi'ndedir. 1990'da Türkiye'deki İslamcı hareketin analizini yapan ve ABD'nin Türkiye'deki İslamcı ve etnik ayrılıkçılara ve laiklere karşı izleyeceği orta yolu gösteren raporun hazırlayıcısı Sabri Sayarı'nın Turkish Studies adlı enstitüsü de bu üniversitede bulunuyor. Georgetown Üniversitesi ABD'nin önemli kuruluşlarının doğduğu önemli bir merkez. Önemli analiz raporlarıyla Amerikan devletine ve şirketlerine hizmet veren, dış ülke yönetimleriyle, bürokratlarıyla ve Amerikan çıkarlarına hizmet edecek akademisyenlerle bağlar oluşturan CSIS adlı örgüt, bu üniversitede kurulmuş ve daha sonraları resmi makamlardan bağımsız bir kurum görüntüsü alarak şirkete dönüştürülmüş. CSIS Orta Doğu bölgesinde petropolitik araştırmalarıyla da ünlüdür. CSI ise dünyanın her bir bölgesi için ayrı bölümlerce örgütlenmiş, Orta Doğu bölümünün içinde de Türkiye var. Bölümlerin yönetimlerinde, istihbarat örgütlerinde ve yabancı ülkelerinde misyonlarında dünya deneyimi kazanmış eski devlet elemanları bulunuyor. CSIS'nin petrol şirketleri, askeri sanayi kartelleri, akademi dünyası ve devlet ilişkilerinin sağlamlığı düşünülürse, bu kurumla ilişkisi olan bir kuruluşun ya da bir bireyin önüne açılacak ufuğun enginliğinden de kuşku duyulamaz. Georgetown Üniversitesi'nin dinsel topluluklarla ilişkilerinin görünen yüzünde ise CMCU, Müslüman Hristiyan Anlayışı Merkezi'nin sözde akademik konferansları genellikle dinsel görünümlü örgütlerle birlikte düzenleniyor. Bu örgütler Hamas ya da Hizbullah'a yakın olanlar da olabiliyor. Örneğin CMCU yönetimi Aralık 1999'da merkezi Kum kentinde bulunan Humeyni Enstitüsü yönetimiyle aynı merkezde çoğunda olduğu gibi basına kapalı bir toplantı yapabiliyor. Böyle olması da gerekiyor kuşkusuz. Amerikan devletinin dünya ve ülkeler politikasına taban oluşturacak olan verilerin elde edilmesi ve insani ilişkilerin korunması SALT ABD'nin resmi görevlerine bırakılamazdı. Resmi kurum ilişkilerinde devletler arası hukuk kuralları ve ABD'nin iç yasaları gözetilmesi gerekirdi. Oysa akademik örtü bu türlü sınırlamaları demokrasi ve düşünce özgürlüğünün derin ve geniş denizlerinde eritebilirdi. Bu nedenledir ki ABD'de üniversiteler kapılarını dost, düşman, herkese açıyordu. Nasıl olsa ABD'nin iç düzenine yönelik bir tehdit çalışması düzenlenemezdi. Amerikan Milli Güvenlik Yasaları buna izin vermezdi. Buna karşılık olarak göçmen çocukları ve Amerikan vakıflarından burs, yani ortalama 20 bin dolara ulaşan okul ücretlerini ödememe olanağını elde etmiş olan uzak ülke gençleri, hür akademi ortamında kendilerini beğendirmek için çırpınacaklar. Amerikan hürriyetçisi profesörlerden daha hürriyetçi olacaklar ve arkalarında bıraktıkları ülkelerini etnik, toplumsal, siyasal analizlerle didik didik edecekler ve bu raporları birer bilimsel tez olarak ABD arşivlerine emanet edeceklerdi. Georgetown Üniversitesi'nde gerçekleştirilen akademik örtülü etkinliklerin overt operation'a yani açık operasyona katkısı büyük. Bu üniversitede düzenlenen konferanslar işin overt yani açık yanıdır. Konferansçı örgütler ve diğer katılımcılarla kurulan ilişkilerde işin covered, örtülü yanı. Açık toplantılarda yapılan konuşmalar ve etkin katılımcıların zenginliği açık ile örtülü arasında, akademik ile operasyon arasındaki ilişkiye ışık tutmaktadır. Türkiye ile Georgetown Üniversitesi arasında kurulan akademik politik köprüde gidip gelenler ve olaylar amaçları ilişkisine tipik örneklerden biri de Merve Yıldırım Kavancı ve Sıkmabaş olaylarının Georgetown Müslüman Hristiyan Anlayışı Merkezi'nde düzenlenmiş olan ilginç konferanslardır. Sister Asiye ve Recep Tayyip Erdoğan'a hediye. CMCO'nun Nisan 2000'de Merve Yıldırım Kavakçı'yı konuşturmasından 9 ay önce Pakistan kökenli Amerikan sivillerce kurulmuş olan MFI, Minaret Freedom Institute, Minare Hürriyet Enstitüsü adlı örgüt konferans düzenliyor. Minaret, dünyada liberal enternasyonel kurmak üzere İngilizlerce örgütlenmiş olan Atlas Research Foundation, Atlas Araştırma Vakfı'nın rehberliğinde kurulmuştur. İşi Müslümanları serbest pazara inandırmak olan Minaret'in o akşamki konuşmacısı Avis Asiye Olman. CMCU'da araştırma görevlisi olarak çalışıyor. Konferans konusu ise Türkiye'de din hürriyeti. Türkiye'de din hürriyeti konuşmasına Leyla Zana ile başlayan Sister Asiye ilginç konulara değiniyor ve Leyla Zana'nın meclise alnında Kürt geleneksel renklerini taşıyan bir bantla girdiğini, bu simgelere meclisin şiddetle tepki gösterdiğini, Leyla Zana'nın 1995 İnsan Hakları Ödülü aldığını belirttikten sonra sözü Merve Kavakçı'ya, Başsavcı Vural Savaş'a ve Türk ordusuna bağlıyor. Dipnot, Avis Asiye Olman, Religious Freedom in Turkey, Second Annual Minaret of Freedom Institute Dinner, Gaithersburg, Maryland on June 26, 1999. Sister Asiye'nin konuşması ve Sister Merve Kavakçı'nın daha önce belirttiği gibi Türkiye'ye uygulanan test işlemini yansıtıyor. Sister Asiye'nin ABD resmi ve yarı resmi raporlarıyla tutarlı gidiyor. Özetle Türkiye'de tam laiklik yoktur, devlet dini denetler ve sınırlandırır, erkek memurlar sakal bırakamaz diyor ve kadın memurların başörtüsü kullanamadığı gibi bir çarpıtmaya başvuruyor. Avis Asiye Olman daha da ileri gidiyor ve açıktan karalıyor. Hatta evlilik dinsel bağların dışında tutuluyor. Son olarak İslamcılara saldırı, askerlerce yönlendirilen Türkiye Milli Güvenlik Konseyi tarafından alınan 28 Şubat 1997 kararlarıyla başladı ve bunu 1998'de Refah Partisi'nin kapatılması izlemiştir diye de ekliyor. Bu sözler bize yabancı değil. Türkiye'nin içinde söylenenlerle Amerika'da söylenenler birbirini tutuyor. İnsan Hakları Derneği Başkanı İş Adamı Akın Birdal ile MÜSİAD'ın eski başkanı Erol Yarar'ın hapse atıldıklarını belirten Sister Asiye, Recep Tayyip Erdoğan'ın milli halk şiiri söylediğinden hapsedildiğini belirterek ilginç bir yanlış bilgilendirme yapıyor. Ve sözü, Hristiyan-Müslüman diyaloğu çalışmalarıyla uluslararası saygıya sahip ılımlı dini lider dediği Fethullah Gülen'e saldırıldığına getiriyor. Sister Asiye, Merve Kavakçı'nın girişimindeki arka planı açığa vururcasına bir saptama daha yapıyor ve ekliyor. Bugün Türkiye'de Merve konusunda tepkiler çok karmaşıktır. Bu gelişmeler Türkiye Cumhuriyeti ve halk arasında aşırı bir kutuplaşmayla sonuçlanmıştır. Bu aşırı kutuplaşmayı anlamak için batılılaşma, kutuplaşmayı, tek ırklı Türk kimliği ilkelerine ve laikliğe dayalı, tek boyutlu çağdaş bir toplum kurma girişimi olan Kemalizmin yasallığını anlamalıyız, diyor. Avis Asiye Oğlan Amerikalıları yücelterek kışkırtma yolunu seçiyor. Amerikalılar olarak başörtülü genç Türk kadınlarının vahşi PKK teröristleriyle aynı kapsamda görülerek Türk milli güvenliğine bir tehdit oluşturacağını anlamamız zordur. Avis Asiye Oğlan öğrencilerle ve türban eylemcileriyle bu zorluğun aşılacağını belirterek Türkiye'de kurduğu diyaloglardan örnekler veriyor. Sabri Sayar'ın yönetmekte olduğu Turkish Studies'de çalışan Amerikan burslu bir kişinin başörtüsüyle ilgili kişisel öyküleri topladığından söz ediyor. Sister Asiye İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi 1982 mezunu, Temple ve Cornell Üniversitelerinde 3 yıl çalışmalar yaparak 1992'de İstanbul'a dönen, 1998'de başörtüsü nedeniyle işten uzaklaştırıldığını belirten bir kadın doçentin sözlerine de yer veriyordu. Sister Asiye, Merve'nin öz yaşamını acıklı olarak niteledikten sonra asıl konuya giriyor ve Türkiye'ye Merve Kavakçı aracılığıyla uygulanan test işinin altını ve üstünü bir kez daha açıklıyordu. Öcalan'ın tutuklanması ve yargılanması Kürt sorununu nasıl küresel bir gündeme taşıdıysa, Merve'nin iceberg'in ucunu yani üstünü gösteren öyküsü de Türkiye'de din hürriyeti sorununu Müslüman cemaatin uluslararası gündemine taşımıştır. Avis Asiye Oğlan Merve hesabının dibindeki etnik kışkırtmayı ABD Dışişleri Görevlisi'nin açıklamalarıyla desteklemekten geri kalmıyor. ABD Demokrasi, İnsan Hakları ve Çalışmadan Sorumlu Bakan Yardımcısı H.H. Koch, Agit'te 18 Mart 1999'da yaptığı konuşmada Türkiye'de insan hakları ve demokrasi sorunlarını böyle dile getirmişti. İşkence ifade özgürlüğünün sınırlanması, NGO'ların tacize uğraması, politik katılımın sınırları ve Kürt sorunu ve Güneydoğu'daki durum. Liberal Müslümanların desteği. Amerika'dan görevli olarak Türkiye'ye yollanan Sister Asiye, Minaret Freedom Institute, Özgürlük Enstitüsü'nde belli ki Amerika'da Türkiye'ye karşı başlatılacak büyük kampanyanın çığırtkanlığını yapmıştır. Sister Asiye bu çağrıyı Washington, New York ve Türkiye'de bir yıl süren ekip çalışmasının sonucu olarak yaptığını da açıkça belirtiyor. Söz konusu ekip Asiye ile onun arkadaşıyla kızından oluşuyormuş. Sister Asiye arkasındaki örgütlü desteği de şu sözlerle açıklıyordu. Başörtüsü yasağından etkilenmiş olan genç Türk kadınların tümü adına biz üçümüz İmad ad-Din Ahmet'e, Ali Abu Zakuk'a ve Minaret Özgürlük Enstitüsü'ne verdikleri destek ile gösterdikleri cesaret ve gelecekteki eylemleri için özel teşekkürlerimi sunarım. Ali Abu Zakuk hangi taşı kaldırsak altından çıkıyor örneğini, Türkiye-Amerika köprüsünde gelişen her din işinde kendisini gösteriyor. Ali Abu Zakuk bir tür perde arkası yönetici gibi davranıyor. Ali Abu Zakuk, dindarlara yapılan baskının Türklerin Yahudiler ve İsrail ilişkileriyle bir ilgisi olup olmadığını soran Patricia Nho Abdullah adlı dinleyiciye bir yanıt vermeye hazırlanan Sister Asiye'yi durduruyor. Ve bu soruna İsrail-Türkiye ilişkisini, İmam Hatip okullarının kapatılmasını da ekleyebilirsin demekten kaçınmıyor. Din Ahmad'ı anımsamak için liberal enternasyonale yani liberal atılım bölümüne dönmek gerekiyor. Müslüman Ruh ve Saidi Norsi. Sister Avis Asiye Oğlan'ın Merve Kavakçı olayına ve kutuplaşmanın yükseltilmesine tanısını çekinmeden ortaya koyuyor. Doğal olarak Türk ordusuna göre bizim Pentagon ile bağ kurmak üzere İsrail ile bağ kurmak için ellerinden geleni yapıyorlar. İşte tam şimdi İmam Hatip okullarını kapattılar. Sufi kökenli mistik hareketin her çeşidi büyük baskı altındadır. İslami görüşün her şey büyük baskı altındadır. Hem de nüfusun %95'inin Müslüman olmasına karşın. Sister Asiye bu sözleriyle hedefi ulusal orduda kutuplaşma yaratma dürtüsünü ağzından kaçırıyor. Daha ötesinde Türk ordusunun yüksek kademe görevlileri kendi halklarına saygı göstermiyor ve Milli Güvenlik Konseyi belirleyici güç olduğundan bu saygı gösterilmesi çok zordur. Sister Asiye'ye çanak sorularıyla yardım ettiği belli olan Patricia Nur Abdullah, İslamiyet'in yok olacağını, salt Ramazan'ı kutlamak gibi roller üstleneceğini ileri sürüp görüş istiyor. Bunun üzerine Sister Asiye Türkiye bağlarını son bir açıklamayla belirtiyor. Türkiye'nin Müslüman ruhu Cumhuriyet'ten önce test edilmiştir. 25 yılını hapiste ve sürgünde geçirmiş Saidi Nursi gibi çok önemli ulema var. Türkiye'nin Müslüman ruhu çok kuvvetlidir. Yarı açık operasyonun propaganda atağını yeni aşamasını da açıklamaktan kaçınmayan Sister Asiye, Kasım 1999'da İstanbul'da yapılan AGİT'te Türkiye'deki din hürriyetinin ele alınması için Amerika Müslüman Cemaatinin temsilcilerini, Minare Özgürlük Enstitüsü'nü, AMC, Amerikan Müslüman Konseyi'ni ve Uluslararası Din Hürriyeti Komisyonu'nu Türkiye'ye karşı kampanya açmaya çağırıyor. Mayıs 1999'un başında yani Merve meclise yürümeye başladığı günlerde AMC Amerika Müslüman Cemaati Sister Asiye'den Merve'nin durumunu incelemesini isteyince Sister Asiye ve bir arkadaşı işe Thomas Jefferson'ın anıtını ziyaretle başlamışlar. Sister Asiye Jefferson'ın ve Martin Luther King'in ruhunu hissetmiş ve anlamış ki Merve Doktor Martin Luther King Jr.'ın yolunda yürümektedir ve Merve rüyalarını gerçekleştirmek üzere Türkiye Cumhuriyeti'ndedir. Sister Asiye, Merve bir Amerikan vatandaşıdır. Merve'nin düşü Amerikan rüyasındaki deneyiminin derinliklerinden kaynaklanmıştır diyor. Ve bu kaynağın somut temelini de Merve Kavakçı yüksek öğrenimini Amerika'da bilgisayar mühendisliği bölümünde eğitim görmüştür sözüyle belirtiyor. Merve'ye kötülük edenler kimdir? Bu soruya Sister Asiye'nin yanıtı çok açık. Müslüman arkadaşlarım devlet konseyi yani MGK'yı kastediyor, üyelerinin ateist yani dinsiz ve sol kökenli olduklarını belirtiyorlar. Amerikalı Çinici, Kilimci Avis Asiye Olman belli ki İstanbul'da çok etkin. ABD'nin din hürriyeti raporlarında da yapıldığı gibi Milli Güvenlik Kurulu'na konsey diyor. Sister İstanbul'da ikamet ediyor ve MGK üyelerine dinsiz ve solcu diyor. Bir ayrıntı daha var ki din söyleminin altındaki gerçeği göstermektedir. Avis Asiye Olman Merve'den ve din hürriyetinden söz ederken birdenbire iktisadi boyuta giriyor. Milli Güvenlik Konseyi'ni tahkim yasasına muhalefet etmekle suçluyor. Ne ilgisi var dememeli. Amerika'da örgütlü bu cemaatler Türkiye'ye yapılan saldırıların kutsal cephesinde yer alırlarken salt din işleriyle uğraşmıyorlar. Önceki bölümlerde belgelendiği gibi somut din ticaretinin din adına arsa, villa alım satımı ve Amerikan rüyası her nedense Türkiye Cumhuriyeti'nin sınırlarını delik deşik etmektedir. Türkiye'de ordu ile halkı ayrı kutuplara itme operasyonunu açık eden Sister Avis Asiye Olman, 17 yıldır ABD Dışişleri Bakanlığı'nca desteklenen Fulbright programından aldığı destekle yılın birkaç ayını İstanbul'da geçiriyor. Hristiyan-Yahudi mirası üstüne araştırmalar yapıyor. Dipnot, Sadia Razak, Minaret of Freedom Dinner Examines Hijab and Religious Freedom in Turkey. Washington Report, Muslim American Activism, September 1999, pages 121-125. Avis Asiye Olman'ın işi Osmanlı esintili Çinliler ve kilim olarak biliniyor. Çini ve kilim işlerini New York Üniversitesi Kevorkian Merkezi'ne bağlı olarak sürdürüyor. Araştırmalarını Türkiye Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı'nın denetimindeki Topkapı Sarayı'nda gerçekleştiriyor. Geriye kalan zamanını da İstanbul'da Müslüman arkadaşlarla ya da ekip dediği kişilerle geçiriyor. Amerikan örgütü Minare Hürriyet Enstitüsü'ne raporlar göndermekten de geri kalmıyor. Sister Avis Asiye Olman, Georgetown'da Haziran 1999'da gerçekleştirdiği açık kışkırtmanın ardından yine Çin'i kilim işleri için geldiği İstanbul'dan Minaret Enstitüsü'ne Merve Kavakçı olayıyla ilgili olarak yolladığı son durum raporunda aynen şöyle diyor. Bunlar, yani konsey üyeleri olmalı, konulara iç işleri perspektifinden bakıyorlar. Örneğin Türk parlamentosunun son günlerde onayladığı uluslararası tahkim kararına karşı çıkıyorlar. Merve'nin durumuyla ilgili baskılarımızı arttırmalıyız. Bu hafta sonu yapılacak olan birkaç toplantıyı esas alacak olan ayrıntıları bildirmeyi umuyorum. Müslümanları serbest pazara ikna etmek. Avis Asiye Olman sonraki yıllarda da ABD dışişlerince desteklenen Fulbright programı çerçevesinde Türkiye'ye karşı etkinliklerini sürdürdü. Türkiye ile ilgili olarak Türkiye ağlıyor, bir el uzatın gibi adlar taşıyan yağlı boya tablolar yapıp Fulbright sitesinde sergiledi. Sergilemekle kalmadı, bunlardan birini Recep Tayyip Erdoğan'a hediye etti. Dipnot Zaman 3 Aralık 2001. Abdullah Gül'ün ABD'de yaptığı konuşmayı dinlemesinden bu yana Recep Tayyip Erdoğan hareketine yakınlık gösteren Avis Asiye Olman'ın Profesör Doktor Necmettin Erbakan'a "O bizim başkomutanımız" diyen Merve Kavakçı Yıldırım'ı nasıl karşıladığını yakın tarihte görebiliriz. Sonradan Müslüman olan Sister Olman kuşkusuz öz yurdunun çizdiği yolda yürümeyi sürdürecektir. Dipnot Avis Asiye Olman, Independent Scholar NYC, Liberal Democracy and the Democratic Muslim Identity in Turkey Case Study, Abdullah Gül Tayyip Erdoğan and Necmettin Erbakan, Changing Political Dynamics Between Political Sons and Father, Abstracts from Second Annual CSID, Center for the Study of Islam and Democracy, Islam Democracy and the Secularist State in the Postmodern Era, Bu kararlılığın nedenini minaretçilerin ideolojilerinde görebiliriz. Pakistanlıların Georgetown'da kurdukları minaret örgütünün amaç açıklamasında Amerikan yayılma ideolojisinin İslamiyet'e bağlandığı anlaşılıyor. Müslümanların Kur'an ve sünnetlerden kaynaklanan sorumluluklarını yerine getirmek üzere MFI, Minaret Fordons Institute'un görevi İslam yasası yani şeriat ile belirlenmiş ekonomi politik kuralları ortaya çıkarmak ve yayınlamak. Serbest ticaret ve adaletin gerçekleşmesini sağlamak, insan aklı üstündeki her türlü tiranlığa karşı kutsal savaşı yani cihadı sınır tanımadan sürdürmektir. Bu amaçlara ancak bağımsız hocaların araştırmalarının, içtihat, ilgili Müslüman ülkelerdeki politik konularına ve veya Amerikan Müslümanlarca kabul ettirilmesiyle serbest pazara ilişkin çalışmaların Müslüman ülkelerin ellerine çevrilmesi, dış ülkelerden liberal Müslümanların Amerika'daki serbest pazar yönelimli Müslüman hocalarla ilişkiye geçmelerinin sağlanması. Hristiyan-Müslüman işbirliğinin amacını serbest pazar işleri olduğu açığa çıkıyor. Hristiyan-Müslüman anlayışı merkezi ile Minare örgütünün Kevorkyan merkezinde TC Kültür Bakanlığı'na bağlı Topkapı Müzesi'ndeki Çin'i ve kilimler arasında Sister Avis Asiye Olman ve İstanbul'un Muslim Friendleri Merve Kavakçı ve sonunda Said-i Nursi. Bu işlerin tümü serbest pazar açmaya bağlanıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde ne iyi elemanlar yetiştirildiği anlaşılmış olmalı. Tek tanrısı çıkar ve para olan bir ülkeden daha iyisi de beklenemezdi. Burada anlaşılamayan nokta ABD'den medet uman sözde din önderlerinin durumudur. Özellikle İslam'ı ABD'nin hizmetine sunanlar nedenle anılsa yeri değil midir? Türkiye Cumhuriyeti'ne açıktan saldırı ve Amerika'dan İstanbul'a uzanan araştırma timleri arasında yalnızca Avis Asiye Olman bulunmuyor. Minaret Örgütü Başkanı İmad Ad Ahmet de İstanbul'a gidip geliyor. Atlas Network şebekesine bağlı liberallerin forumlarına katılıyor. Avis'in Türkiye çalışmalarını desteklemiş olan Ali Abu Zakuk ise Kuzey Amerika İslam Cemaati İcna'nın başkanıdır. Zakuk Türkiye'den ABD'ye gidenler için konferanslar örgütlüyor. Son olarak FP Başkanı Recai Kutan'ın Amerika konferansını örgütlemişti. İcna Merve Kavakçı'nın girişimini desteklerken Türkiye'ye bakışını da pek açık göstermişti. Türk hükümetinin insan hakları kayıtları Avrupa'nın en kötüsüdür. Türk yönetim cuntasının dinsel ve etnik kimlik özgürlüğüne hiçbir saygısı yoktur. Dipnot from ICNA Memorandum to Turkish Government through Turkish Consulate in New York, May 10, 1999. Avis Asiye'nin konuşma özgürlüğüne diyecek yok. Ama TC kendi rejimini yıkmak için gelen bu tür yabancılara nasıl oluyor da resmi araştırma izni veriyor? Yoksa bu izin alma gücü onların liberalliğinden ya da stratejik ortak denilen ülkeden kaynaklanıyor olmasın?